Ayrım 38. Yokuşun başı böyle gelmiş böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 440. Kendini beğenmişlik. Kampın bittiği gündü. Karnelerimiz dağıtılmıştı. Yine bütün derslerden tam numara almıştım. Sınıfımızın 500'den çok öğrencisi için de karnesi benden daha iyi olanı yoktu. Suat Bey karnemi verirken kutlamıştı yine. 3 ders yılı üst üste sınavlarda bütün derslerden tam numara alıyordum. Bu öğrencilik başarısını erişilmez başarılar sanıp çevremi küçük görmeye başlamıştım. Başarı sandığım öğrenci çalışkanlığımın iyi sonucundan başım dönmüştü. Yeteneklerimi çevremdekilerden üstün sanmaya başlamıştım ve bu ortam artık bana dar geliyordu. Yeteneklerimi geliştirmeme uygun büyük olanaklar veren ülkede Amerika'ydı. Orada gelişebilirdim. Beni sıkan, tatmin etmeyen bu dar ortamdan kaçıp kurtulmak isteği duyuyordum. Kendimi beğenmişlikle sağmadığım bu dar ortamdan geniş bir ortama taşmalıydım. Bütün bu düşünceler benim gizlerimdi. Bu gizli isteklerimi güvenilir bir arkadaşımla bölüşmeyi gereksiniyordum. Akıllı, güvenilir arkadaşıma anlatmalıydım. Davut Paşa Ortaokulu'ndan beri arkadaşım olan Mehmet Kara Hasanoğlu'na açtığım gizime onun ne karşılık verdiğini şimdi anımsamıyorum. Kampın bittiği akşam yemekten sonra dış bahçede toplanmıştık. Demir kapının dışındaki havuzun çevresindeydik. Çimento ile yapılmış süslü bir havuzdu. Eski konak bahçelerinde de böyle havuzlar vardır. Girintili çıkıntılı, bölüm bölüm, sanki doğal bir gölcükmüş izlenimi vermesine çalışılmış bir havuzdu. Havuzun bölümleri arasına çimentodan küçücük köprüler yapılmış, çimentodan yapma ağaç dalları büyüyecek kayalarla süslenmişti. Çoğumuz bu havuzun çevresindeki çimenlere oturmuş uzanmıştık. Bando çalmaktaydı. Bando başka bir yerden getirilmişti o gece için. Atıf yanımdaydı. Askeri okula yarışma sınavını kazanarak girdiğimiz öğrencilerden biriydi. Fransızca bölümündeydi. Her zaman güleç yüzlüydü. Her olayın bir gülünç yanını bulmasını becerirdi. Saçının alnına yakın bir tutamı aktı. Bir Çerkez ana babanın çocuğuydu. Ana babası İzmit dolaylarında bir yerde yaşıyordu. Maşukiye köyü olacak. Babası kurmay albay emeklisiydi. Babasının Mustafa Kemal'le bir çatışması olmuştu yanılmıyorsam. Bu çatışma Kurtuluş Savaşı sırasında geçmişti. Atıf okulun bir ara tatilinden dönüşünde hasta olan babasına hekimlerin bol besin almasını, et, yumurta yemesini söylediğini, evde tavuk beslemediklerinden babasının da bol bol yumurta yiyerek şişmanladığını, buna tam sevinirlerken bu şişmanlığın yumurtanın yaptığı albümin hastalığı olduğunu anlaşıldığını anlatmıştı. Bu acılı olayın bile bir gülünçlü yanını bulmuştu. Atıf güvenilir arkadaşımdı. Ona gizlerimi açabilirdim. Amerika'ya kaçmak isteğimi başkalarına açıklamayı gereksinmemin nedeni bu isteğimi hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğimi içimden bilmiş olmamdı. Nasıl olsa Amerika'ya kaçamazdım. Böyle bir eyleme girişemezdim bile. Gemiye nasıl gizlice gireceğim de halatların arkasına saklanacağım da günlerce beni orada görmeyecekler de. Olacak iş değildi ama ben bu olmayacak işin düşünü yaşıyordum. Güvendiğim bir arkadaşımın bana bu işin olmazlığını anlatmasını istiyordum. O zaman belki de içimden, ben Amerika'ya kaçacaktım ama ne yapayım ki olmuyor işte deyip avunacak, yazgıma küsecektim. Bando çalıyordu, yıldızlı bir geceydi. Mayıs sonlarında olmalıydık. Çimenlere uzanmıştık. Yanı başındaki Atıf'a Amerika'ya kaçmak niyetimi açıkladım. Atıf ya da başka bir arkadaşım bana Amerika'ya kaçmak istediğini söyleseydi ben ona ne diyecektiysem, Atıf da bana onları söyledi. Sağduyu yolunu gösterdi. Sözlerini sözcük sözcük anımsamıyorum da şimdi ama niyetinin saçmalığını bana kanıtladı. İstediğim olmuştu. Güvendiğim bir arkadaşım da Amerika'ya kaçmamın hem olanaksızlığını hem gereksizliğini anlatmıştı bana. Bu konuda aynı zamanda iki kişi gibiydim. Bendeki bu iki kişiden biri, başarılarından başı dönmüş olarak bu dar ortamdan geniş olanaklar ülkesine kaçmamız salık veriyor. Ama bendeki öteki kişi, bu kaçışını hem anlamsız hem de olanaksızlığını anlatıyordu. Atıf bendeki ikinci düşünceyi desteklemişti. Atıf'la o geceki konuşmamızdan sonra asıl önemlisi kendimi büyük, çevremi küçük görmekten utanmıştım. Gelelim Atıf'a. İyi arkadaşlığımız lisede de sürdü. Bu yazıyı yazarken önümde bir fotoğraf duruyor. Büyükada'da çamların altında oturmuş. Önlerinde yiyecekler, yakaları açık. 3 Kuleli Lisesi öğrencisi. Sağdaki Atıf, soldaki Fahir, ortadaki Nusret. Sağdaki Kor General Atıf Erçıkan olmuş. Soldaki Kor General Fahir Atabek olmuş. Ortadaki yazar Aziz Nesin olmuş. Kor General Atıf Erçıkan da, Kor General Fatih Atabek de emekliye ayrılmışlar ama Aziz Nesin yazarlıktan emekliye ayrılamamış, sonuna dek ayrılamayacak gibi görünüyor. İşte bir kısa yaşam masalı. Atıf'ı subay çıkışımızdan sonra 40 yıl hiç görmedim. 1971 12 Mart olayında bana hiç de sevimli gelmeyen olaylara karıştığını duyunca duyduklarıma inanmak istemedim. Çok üzüldüm. Birlikte olduğumuz öğrenciliğimiz döneminde yiğit güvenilir bir arkadaştı ama aşırı tutkuyla tırmandığı yerden daha da yücelere yükselmek için telesiyordu. Bunca sıkışmış yoğun tutkuya yürek dayanmaz, çatlar. 12 Mart'tan sonra Atıf Erçakan'ın radyodan konuşmasını dinlemiştim. Benim sınıf arkadaşı olarak tanıdığım Atıf'a yaraşır bir konuşma gelmedi bana. Evine bomba atıldığını duydum, daha da üzüldüm. 12 Mart'ın sert fırtınasının estiği günlerdi. Bir film işini görüşmek üzere eşimle ben Caddebostan gazinosuna çağrılıydık. Gazinoyu işleten adam yanıma gelip, Kor General Atıf Erçakan'ın da gazinoda olduğunu övünerek söyledi. Öyle özlemiştim ki çocukluk ve delikanlılık arkadaşım Atıf Erçakan'ı. Gidip boynuna sarılmak, öpmek istedim. İşim bunu yapmamın bu sıra doğru olmayacağını söyledi. Evet, o 12 Mart'tan yana bir kor generaldi ve ben 12 Mart'ın bir gece yarısından sonra evini aratıp tutuklattığı, sonra salıverdiği 12 Mart'a karşı bir yazardım. Yanına gidersen bir terslik olabileceğini, o güzel ve içten çocukluk anısının incinebileceğini düşündüm. Kendimi Atıf'la konuşmaktan yoksun bıraktım. Anılarımın bu bölümünü yazdığım günlerde Atıf'ın kalbinden hasta olduğunu, bir iki yıl önce de Amerika'da kalp ameliyatı geçirdiğini, evinde yatmakta olduğunu öğrendim. Kendimi tutamayıp Ankara'daki evine telefon ettim. Bir geçmiş olsun diyecek, 40 yıl sonra da olsa sesini duymaktan çok sevinecektim. Telefonda bir ses, Atıf'ın sesi mi? Benzetemediğim için, Atıf Erçıkan mı diye sordum bir daha. Evet benim, dedi. Ses insanda en az değişendir. Atıf'ın sesi çok değişmişti. Adımı söyleyip kendimi tanıttım. Telefondan kulağıma bir sevinç dalgasının eseceğini umuyordum. Hele Atıf'ın o özgün kahkahasıyla. 50 seneden beri merhaba demek aklına hiç gelmedi, dedi. Bir başa kakmalı soğuk konuşmaydı. Omuzlarında yıldızların, sırmaların ağırlığını taşıyan hiçbir sınıf arkadaşımı aramadığımı, aramayacağımı bilmiyordu. Atıfcığım merhaba karşılıklı olur. Sen beni hiç aradın mı? Dedim. Hatırını sordum. Geçmiş olsun dedim. Daha çok tedirgin etmemek için iyilikler dileğiyle telefonu kapadım. Dün 29 Nisan 1976 Perşembe ikisi kurmay albay olan emekli subay sınıf arkadaşımla hasta olan bir sınıf subayımızı ziyaret için Yalova'ya gittim. Vapurla dönüşümüzde arkadaşlarıma Atıf Erçıkan'la telefon konuşmasını anlattım. Onlar Atıf'ın okuldan sonraki yaşamını yakından biliyorlardı. Çok şey anlattılar. Hey gidi hey. Babam bu durumlarda hey gidi hey derdi. Başka dile çevrilemez bir duygu ünlemidir. Hey gidi hey. Kime borçluyum? Artık lise öğrencisi olmuştuk. Büyük yaz tatilimiz başlamıştı. Sayıları artan koyunlarımızı önüme katıp yine Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde otlatmaya götürüyordum. Arada sırada. Samatya'da et yemez kıyılarında yüzmeye gidiyorduk arkadaşlarla. Beyazıt Genel Kitaplığında kitaplar okuyordum. Romanlardan sonra ilgimi çeken tarih kitaplarıydı. Anlatmakta zorluk çekeceğim düzeydeki kitapları okumaya düşkündüm. Tarih kitaplarımdan birinde bir padişah döneminde sanırım 4. Murat zamanı bütün Osmanlı ülkesinde kuzu kesiminin yasaklandığını, kesilebilmesi için koyunun 2 yaşını geçmesi gerektiğini okumuş, bu kararı, fermanı çok beğenmiştim. Büyük yaz tatilimiz bitince başka bir yapıda deniz kıyısındaki Kuleli Lisesi'nde okuyacaktık. Kuleli Lisesi'nin yönetmeninin yalnız adını duymuştuk. Onu öğrenciler Kuleli Askeri Lisesi Müdürü Erkan-ı Harp Miralay'ı Kaymakam Arif Paşa diye uzun bir ad takmışlardı. Yüzünü görmeyip yalnız adını sanını duyduğumuz Arif Bey'in eşi Afife Hanım zamanın ünlü şarkıcılarından biriydi, plakları vardı. Sözleri Ali Baba yapma bana diye başlayan çok oynak bir foxtrot şarkısı plağı o günlerde pek yaygındı. Sokak aralarında çocuklar bile Ali Baba yapma bana şarkısını söylerlerdi. O yaz tatilinde bende büyük değişiklik olmuştu. Bendeki bu değişikliğin okuduğum bir gazete yazısı üzerine birdenbire olduğunu sanıyordum. Oysa bireyde de toplumda da birdenbire hiçbir değişim olmaz. Olamaz. Birdenbireymiş sanılan değişimlerin daha önceden uç vermiş belirtileri olması gerekir. Bendeki büyük değişimin öncesindeki belirtilerinden birini sınıf arkadaşlarımdan Mehmet Karahasanoğlu açıkladı. Ortaokulda yemekler pek de güzel değildi ama ben hiçbir zaman beğenmezlik etmedim. Güzel olmadığını bilerek verilen yemekleri güzel buluyordum. Özellikle yatılı okulun bize programlı bir yaşayış sağlaması çok hoşuma gidiyordu. Özlediğim düzenli bir yaşama kavuşmuştum. Bize benim daha önce elde edemediğim çok şey veriliyordu. Bana da verilen bu şeyleri ödemek düşüyordu. Bir borcu ancak çalışarak ödeyebilirdim. Okulda verilen her şeyi, her olana borç olarak verilmiş sayıyor, derslerime çok çalışarak borcumu ödeyebileceğimi biliyordum. Bu borç varsayımsal bir borç değildi, gerçek bir borçtu. Bize bu olanakları sağlayanlar da verdiklerini borç olarak veriyorlardı ki alaya çıkan öğrencilere okulda bulundukları yılın iki katı askerlik yaptırarak ya da onlara okulda harcanan parayı ana babalarından geri alarak bu borcu ödetiyorlardı. Demek yediğimiz her lokma, geceleri kitabımızı aydınlatan o yetersiz ışık, içtiğimiz su, giydiğimiz çorap, her şey, bütün bunların hepsi bize borç olarak veriliyordu. Biz de bu borcu ödemek zorundaydık. Haftada bir gün tatlı verilirdi. Daha çok lokma tatlısı veriliyordu. Ben anımsamıyorum ama Mehmet Karahasoğlu'nun oğlunun söylediğine göre tatlı verildiği günler, bugün her günkünden daha çok çalışmak zorundayım, tatlıyı hak etmeliyim dermişim. Bu sözümü anımsamıyorum ama hiç de bana aykırı düşmeyecek bir söz. Lisedeyken buna benzer bir davranışımı arkadaşım söyleyince anımsadım. Lisede yemeklerimiz düzelmişti, bol bol tatlı verilirdi. O gün yeterince çalışmadımsa, başarılı olmadımsa öğle yemeğinde verilen tatlıyı yemeyerek kendi kendimi cezalandırırdım. Bu belirtilere bakılırsa o büyük tatilde bendeki değişim birdenbire olmuş sayılamaz. Bir gazetede okumuştum. Yol vergisini ödemeyen köylüleri devlet zorla yol yapımında çalıştırıyormuş. Köylü ya yol parası denilen yılda 6 lira olan yol parası yol vergisini ödeyecek ya da 6-12 gün yol yapımında çalışacak. Genellikle yol yapımı ile köylünün harman işleri aynı zamana denk düştüğünden yol vergisini ödeyecek parası olmayan köylü yol yapımından kaçıyor. O zaman jandarma bunları yakalayıp zorla döverek çalıştırılacakları yollara götürüyor. İnanamamıştım bu gazete yazısına. Ya yazıydı, belki de bir gazete haberi ya da röportajdı. Benim için yazılan bu olay inanılacak gibi değildi. Çünkü ben o yaşımda beni yatılı okulda okutanın, yedirip içirip besleyenin, giydirip kuşandıranın, aydan aya ya da 150 kuruş cep açlığı verenin hep hükümet olduğunu sanıyordum. Hükümet bizim hükümetimizdi. Çok iyi bir hükümetti. Ben hükümetten yanaydım. Nasıl olurdu da bizim iyi ve saygın hükümetimiz yol vergisini ödeyecek parası olmayan yoksul köylüyü zorla jandarma dipçiği altında yol yapımında çalıştırır? Babamın yol vergisi ödemediğini de bilmiyordum. Vermiş olsaydı bilmem gerekirdi. Babama sordum bunu. Kentlilerin yol vergisi ödemediklerini söyledi. Başkalarına da sordum. Kentin yollarını belediyeler ve devlet yaptırıyordu. Öyleyse köylü olmak başlı başına suçlu olmak demekti. O günden sonra bu konu daha çok ilgimi çekti. Gazetelerde bu konuya ilişkin başka haberler, yazılar da okudum. Davutpaşa Ortaokulu'ndayken Cemal Nadir'in karikatürleri için Akşam Gazetesi'ni, ben de saat değişiklik olsun diye Ratip Tahir'in Burak karikatürleri çıkıyor diye Milliyet Gazetesi'ni alırdım. Ama gazete yazısı okumaya bu yol vergisi olayından sonra ilgi duymaya başlamıştım. Kutsal bildiğim hükümetin saygınlığına karşı ilk kuşkularım böyle başlamıştı. Yol vergisini ödeyecek parası yok diye jandarma dipçiyi dayak zoruyla yoksul köylüye yol yaptırtan, kentliye ayrılık tanıyan bir hükümet nasıl halkçı olabilirdi? Bu ne büyük bir haksızlıktı. Sonra 6 çocuğu olanların yol vergisinden kurtulduklarını öğrenmiştim. Gazetelerin yazdığına göre köylü yol vergisinden, angaryasından kurtulmak için boyuna çocuk yapıyordu. Çocuğun bakım gideri yol parasından az tutuyordu. Bir uyanışın başlangıcındaydım. İlk kez beni yatılı okulda okutanın, karnımı doyuranın, beni giyindirip kuşatanın hükümet değil halk olduğunu düşündüm. Yalnız bizleri değil, hükümeti de, yoksul köylüsünü jandarmada yağ zoruyla angaryaya sokan hükümeti de besleyenin, yaşatanın yine bu halk olduğunu gördüm, düşündüm. Öyleyse ben kime borçluydum? Hükümete değil, borcum halkımaydı. Yediğim her lokmayı bunu bana sağlayan halkıma ödemek zorundaydım. Yol yükümlülüğü yasası. Cumhuriyet yönetiminin yoksul köylümüze yüklediği bu yol yükümlülüğü haksızlığının ne olduğunu ben çok yıllar sonra araştırıp öğrenebilecektim. Cumhuriyetin ilk dönemi, tarihimizi, bu dönemin toplumsal yapısını, sosyolojisini inceleyecek olanların 19 Ocak 1925 tarihli yol mükellefiyeti kanununu kesinlikle bilmeleri gerektiği kanısındayım. Cumhuriyetin kuruluşundan 2 yıl sonra yapılan ve köylü efendimizdir denilen bir dönemde yürürlükte olan bu yol yükümlülüğü yasası halka yasa yoluyla yapılan haksızlıktır. Haksızlığın en ağırı da yasalar çiğnenerek yapılanı değil, yasalara göre yasalara uyularak yapılanıdır. Hem haksızlık hem de yasal olanıdır. Bu yasal yükümlülüğün angarya olduğunu, angaryanın da insanlık dışı ve yasak olduğunu, bu yasanın yapılışından 20 yıl sonra, 2. Dünya Savaşı sonrasında Türk hükümetinin de imzaladığı insan hakları evrensel bildirisiyle öğrenecektik. Söz konusu yasanın birinci maddesi şöyledir. Türkiye'de yaşayan bütün erkek nüfus 18 yaşından 60 yaşına dek yol yükümlülüğü altındadır. Yasanın ikinci maddesi şöyle buyurur. Yol yükümlülüğü yılda 6 günden az 12 günden çok olmamak üzere İl Genel Meclisince her yıl belirlenecek süre içinde ortalama gücü olan bir işçinin göreceği iştir. Yasanın dördüncü maddesine göre köylü köyünden 8 saatlik uzaklıktaki yollarda çalıştırılıyor ama genel meclis kararı verirse 8 saatten uzak yollarda da çalışmaya gönderiliyordu. Yol yükümlülüğü para olarak da ödenebilirdi. Bu yasanın 15. maddesi çok korkunçtur. Yol parasını ödeyemeyen yoksul köylünün neden jandarma zoruyla yollarda çalıştırıldığını açıklamaktadır. 15. maddeye göre bir köyün muhtarı toplaması gereken yol parasının yarısını toplayabilmişse topladığı paranın %2'si kendisine ikramiye olarak verilir. Toplayacağı yol parasının %75'ini toplamak başarısını gösterebilmişse muhtar topladığı paranın %3'ünü daha çok toplayabilmişse %5'ini ikramiye olarak alır. Bu koyunu koyunun kurdu yapmaktır. Bu durumda elbette köy muhtarı kendi çıkarını gözetmek, durup dururken para kazanmak için %2'leri, %3'leri, %5'leri hem de yasa yoluyla cebine indirmek için yol paralarını vermeye köylüyü zorlayacak, kendi köylüsünü yine köylü olan jandarmayla yol angaryasına göndermekle korkutacaktır. Bu yasanın 17. maddesi yol parasını veremeyenlerin zorla ve gerekirse jandarma gözetimi altında çalıştırılacağını buyurmaktadır. Liseye geçiş. Yol yükümlülüğü yasasını bilmiyordum ama yılda 6 lira olan yol vergisini ödeyemediği için yoksul köylüme jandarma zoru altında köyünden 2-3 gün uzaklıktaki yerlerde yol yaptırıldığını gazetelerden okuyup öğrenmiştim. Bu haksızlık bende bir saplantı düşünceydi. Ben okulda rahatta ve güvendeydim. Yeni giysilerim, ayakkabım, kitaplarım, her şeyim vardı. Karnım doyuyordu. Kışın sıcaktaydım ama bütün bunlar bana ve arkadaşlarıma 6 lira yol vergisini ödeyemedikleri için dövülerek, zorlanarak yol yapımında çalıştırılan yoksul insanların alın teriyle, emeğiyle sağlanıyordu. Onların yiyemediklerini bana yediriyorlardı. O zamana dek hep kutsadığım, saygı duyduğum hükümetin yaptığı bu haksızlığı sezmekten çok tedirgindim. Tatil sona erdiğinde hem işte bu tedirgin düşüncelerin sonucu olarak halkıma olan borcumu ödemek kararıyla Kuleli Askeri Lisesi'ne gelmiş, 9. sınıfta öğrenime başlamıştım. Her gün bu borcun nasıl ödenemez bir borç olduğunu anlıyordum. Lise öğrencisiydim ve artık çok başka bir insandım. 2. cildin sonu. 7 Ocak 2012. Sayfa 450. Aziz Nesin'e özgü başlıca yazım biçimleri. Biri, buçuk, arada bir, ara sıra, ara yer, ard arda, az biraz, az çok, az kaldı, az kalsın, baş üstüne, biri benzer, bir bakıma, bir başına, bir çok, bir dolu, bir gün, birkaç, bir kez, bir ara, bir arada, birden bire, bir iki, bir süre, bir sürü, bir şey, bir takım, bir tane, bir tek, bir türlü, bir yana, bir yer. Bu yüzden jandarma, cigara, çok az, çikolata, en az, en çok, epi, fotoğraf, güle güle, hangi bir, heybe, heybeli ada, her bir, her bir şey, her gün, herhangi bir, herhangi biri, her neyse, her şey, her türlü, her yan, her yer, her zaman, hiçbir şey, hiç kimse. Hoş geldin, hoş bulduk, İstanbul, ikide bir, iş gören, kravat, kim bilir, nara, pek az, pek çok, sağ ol, Sivas, tren, varol ya da yazıyla gösterilen her sayı bitişik. Aziz Nesin, Mehmet Nusret Nesin, 20 Aralık 1915, Heybeliada, İstanbul, 6 Temmuz 1995, Çeşme, İzmir. Gülmece edebiyatımızın doruğuna çıkmış yazarımızdır. Çağının sorunları karşısında etkin bir aydın olarak durmuştur. Toplumsal düzendeki çarpıklıkları ve çelişkileri büyük bir ustalıkla anlatmış, çağdaş Türk gülmece edebiyatının dünya ölçüsünde temsilcisi olmuştur. Asıl adı Mehmet Nusret'tir. Aziz Nesin öğrenimine İstanbul Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nde başladı. 2 yıl İstanbul'da Darüşşafaka Lisesi'nde okuduktan sonra 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Kara Harp Okulu'nu, 1939'da da Askeri Fen Okulu'nu bitirdi. Üsteğmenliği sırasında görev ve yetkisini kötüye kullanmak suçlamasıyla ordudan çıkarıldı. 1944. Bir süre bakkallık, muhasiplik yaptıktan sonra gazeteciliğe başladı. 7 gün Karagöz ve Tan'da çalıştı. Cumartesi adlı bir magazin dergisi çıkardı. 1946'da Sabahattin Ali ile birlikte Marco Paşa adlı mizah dergisini yayımlamaya başladı. Türkiye'ye yapılan Amerikan yardımının amaçlarını eleştiren, yayımlanmamış Nereye Gidiyoruz adlı yazısı yüzünden 12 Ağustos 1947'de 10 ay ağır hapis ve 3 ay 10 günde Bursa'da Emniyet-i Umumiye Nezareti altında bulundurulma cezasına çarptırıldı. Azizname adlı kitabından dolayı 1950'de gene tutuklandı. Aynı yıl içinde G. Politzer'in Marksist Felsefe Dersleri adlı kitabının ön sözünün bir bölümünü çevirtip Baştan dergisinde yayımladığı için 1 yıl 4 ay hapis ve ceza süresince de İstanbul'da Emniyet-i Umumiye Nezaretine mahkum edildi. Hapisten çıktıktan sonra 1951'de kitapçı dükkanı, daha sonra da bir fotoğraf stüdyosu açtı. 1954'te Akbaba dergisinde takma atlarla mizah öyküleri yazmaya başladı. Edebiyat yaşamı boyunca yüzü aşkın takma ad kullandı. 1956'da Kemal Tahir'le birlikte Düşün Yayın Evi'ni kurdu. 1958-63 arasında yayıncılığı tek başına sürdürdü. Yeni Gazete, Akşam ve Tanin'de günlük köşe yazıları yazdı. Gazete yazarlığını Öncü, Yeni Tanin ve Ustura adlı haftalık mizah ekini hazırladı. Günaydın Gazetesi'nde sürdürdü. 1962'de Zübük adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. 1963'te yayın evinin yanmasından sonra yazarlığı tek uğraş olarak sürdürdü. 1979'da Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığı'na seçildi. 1972'de Çatalca'da Kimsesiz Çocukları okutmaya amaç edinen Nesin Vakfı'nı kurdu ve kitaplarının bütün gelirini bu vakfa bağışladı. 1976-80 arasında her yılın edebiyat ürünleri içinden yaptığı seçmeleri kapsayan Nesin Vakfı edebiyat yıllığını çıkardı. Savunduğu görüşler nedeniyle birçok kez yargılandı. Hapis ve sürgün cezasına çarptırıldı. 1993 başlarında Salman Rushdie'nin The Satanic Verses 1988 Şeytan Ayetleri adlı yapıtını Türkçe'de yayınlayacağını açıklaması nedeniyle İslamcı çevrelerin şiddetli eleştirilerine hedef oldu. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında özellikle kendisine hedef alan aşırı dincilerin yaktığı ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli'nden sağ kurtuldu. Yapıtlarında Türk toplumunun bir panoramasını veren Aziz Nesin, halk edebiyatının anlatı öğelerinden de yararlandı ve yer yer masal teması aracılığıyla günlük olayları, toplumsal bozuklukları eleştirel ve yergici bir yaklaşımla yansıttı. Meddah geleneğinin anlatım olanaklarını da kullanarak çağdaş anlamda bir gülmece öyküsü yazma tekniği geliştirdi. En sıradan olaylardan bile öykü konusu çıkaran bir gözlem gücü vardır. Eleştirilerinde kişilerin olumsuz yanlarına, yanlışlarına, eksikliklerine de parmak basarak uyarıcı ve yönlendirici bir çaba gösterdi. Konularını günlük yaşamın içinden, kahramanlarını halktan kişilerden seçti. Geniş halk kesimlerinin sorunlarını büyük bir ustalıkla dile getirirken, toplumsal değişim sürecindeki insanın konumunu da yetkin bir biçimde yansıttı. Türk ulusal gülmece geleneğini çağdaş bir bileşime ulaştırmayı başaran Aziz Nesin, İtalya'da 1956 ve 1957'de Altın Palmiye, Bulgaristan'da 1966'da Altın Kirpi ve 1977'de Hitar Petar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 1969'da Krokodil ödüllerini aldı. Asya Afrika Yazarlar Birliği Lotus Edebiyat Ödülünü 1975'te ona verdi. Karagöz'ün kaptanlığı, berberliği ve antrenörlüğü oyunlarıyla 1969'da Karacan Armağanı'nı, Çiço'yla 1970 Türk Dil Kurumu oyun ödülünü almış. Pırtlatan Bal'la 1976-1974 Arkın Çocuk Edebiyatı Yarışması'nda ikinci olmuş. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la 1977-1979 Madarlı Roman Ödülünü kazanmıştır. Bütün kitapları, roman, Kadın Olan Erkeğin Hatıraları 1955, Düğümlü Mendil 1955, Gol Kralı, 1957, Erkek Sabahat, 1957, Saç Kıran, 1959, Zübük, 1961, Şimdiki Çocuklar Harika, 1967, Tatlı Betüş, 1974, Surname, 1976, Yaşar, Ne Yaşar, Ne Yaşamaz, 1977, Tek Yol, 1978, Öykü, Parti Kurmak, Parti Vurmak, 1946, Geriye Kalan, 1953, İt Kuyruğu, 1955, Yedek Parça, 1955, Fil Hamdi, 1956, Damda Deli Var, 1956, Koltuk, 1957, Kazan Töreni, 1957, Deliler Boşandı, 1957, Mahallenin Kısmeti, 1957, Ölmüş Eşek, 1957, Hangi Parti Kazanacak, 1957, Toros Canavarı, 1957, Memleketin Birinde, 1958, Havadan Sudan, 1958, Bay Düdük, 1958, Nazik Alet, 1958, Gıdı Gıdı, 1958, Aferin, 1959, Kör Dövüşü, 1959, Mahmut ile Nigar, 1959, Hop Trinam, 1960, Gözüne Gözlük, 1960, Ah Biz Eşekler, 1960, 100 Liraya Bir Deli, 1961, Bir Koltuk Nasıl Devrilir, 1961, Biz Adam Olmayız, 1962, Yeşil Renkli Namus Kazı, 1964, Sosyalizm Geliyor Savulun, 1965, İhtilali Nasıl Yaptık, 1965, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor, 1965, Vatan Sağ Olsun, 1968, İnsanlar Uyanıyor, 1972, Hayvan Deyip de Geçme, 1973, Seyahatname, Duyduk Duymadık Demeyin, 1976, Büyük Grev, 1978, 70 Yaşım Merhaba, 1984, Kalpazanlık Bile Yapılamıyor, 1984, Maçinli Kız İçin Ev, 1987, Nah Kalkınırız, 1988, Rüyalarım Ziyan Olmasın, 1990, Aşkım Dinimdir, 1991, Gözünüz Aydın Efendim, 1997, Herkesin İşi Gücü Var, 2005. Oyun, Biraz Gelir Misiniz, 1958, Bir Şey Yap, Met, 1959, Toros Canavarı, 1963, Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı, 1968, Üç Kara Göz Oyunu, 1969, Çiçu, 1969, Tut Elimden Rovni, 1970, Hadi Öldürsene Canikom, 1970, Beş Kısa Oyun, 1979, Bir Zamanlar Memleketin Birinde, 1992, Başarılarımı Karılarıma Borçluyum, 1992, Sait Hop Sait, 1992, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 1992, Anı, Bir Sürgünün Anıları, 1957, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1, Yol, 1966, Poliste, 1967, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2, Yokuşun Başı, 1976, Suçlanan ve Aklanan Yazılar, 1982, Benim Delilerim, 1984, Salkım Salkım Asılacak Adamlar, 1987, Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru, 1993, Mumhala, 1996, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3, Yokuş Yukarı, 1996, Bir Vicdan Davası, 1998, Birlikte Yaşadıklarım, Birlikte Öldüklerim, 2006, Şiir Taşlama, Azizname, 1948, 10 Dakika, 1957, Sondan Başa, 1984, Seviye 10, Ölüme 5 Kala, 1986, Kendini Yakalamak, 1988, Hoşça Kalın, 1990, Bir Aşk Var, Bir de Ölüm, 1992, Hazreti Dangalak, 1992, Sivas Acısı, 1995, Yazı Derleme Söyleşi, Mizah Hikayeleri, Antolojisi, 1955, Nutuk Makinesi, 1958, Az Gittik, Uz Gittik, 1959, Merhaba, 1971, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, 1973, Dünya Kazan, Ben Kepçe 1, Irak ve Mısır, 1977, Dünya Kazan, Ben Kepçe 2, Almanya, 1983, Ah Biz Ödlegaydınlar, 1985, Soruşturmada, 1986, İnsanlar Konuşa Konuşa, 1988, Korkudan Korkmak, 1988, Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler, 1989, Sora Sora Cennet Bulunur, 1990, Bir Tutam Aydınlık, 1994, Bir Dokun, Bin Dinle, 1994, Çuvala Doldurulmuş Kediler 1995. Türkiye Şarkısı Nazım 1997. Okuduğum Kitaplar 2000. Mektup. Aziz Nesin, Ali Nesin Mektuplaşmaları 1994-1995. Aziz Nesin, Tahsin Saraç Mektuplaşmaları 1995. Aziz Nesin, Meral Çelen Mektuplaşmaları 1998. Aziz Nesin, Saliha Scheinhardt Mektuplar 1999. Çocuklar için Monologlar 1949, Uyusana Tosunum 1971, Bu Yurdu Bize Verenler 1975, Borçlu Olduklarımız 1976, Pırtlatan Bal 1976, Aziz Dededen Masallar 1978, Ben de Çocuktum 1979, Anıtı Dikilen Sinek 1982, Nasrettin Hoca Gülütleri 1991.